Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyalizme, sosyal çalışma mesleğinin açık bilgi kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde sizlerleyiz. Ben Doktor Umut Yanardağ. Bugün çok kıymetli bir meslektaşımızla Ömer Faruk'la YEDAM'ı, Yeşilay'ın danışma merkezini, bağımlılık danışma merkezini konuşacağız. Ve bağımlılık ve sosyalizme serisinin bir yeni bölümünü de hazırlamış olacağız. Hoş geldin Ömer Faruk.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Kendini anlatır mısın, bize tanıtır mısın?
Tabii ki, elbette. Ben Ömer Faruk. Yalova'dan 2015 yılında mezun oldum. Tabii eğitim süresi boyunca teorik eğitimin yanında uygulamalı çalışmalar da yaptık. Bunlar daha çok gönüllü çalışmalar oldu. O minvalde daha çok çocuk, engelli ve yaşlı grubuyla daha çok çalışma fırsatım olmuştu. Bağımlılıkla ilgili geçmiş dönemde sadece teorik olarak ders almıştık. Daha sonrasında 2015 yılında mezun olduktan sonra İSKA destekli bir projede bağımlılığı önleyecek bir projede yer aldım. Benim YEDAM'la tanışmam aslında o dönemde oldu. Aynı proje destekli iki farklı kurum İSKA'dan destek alıyordu. Yeşilay Danışmanlık Merkezi de o an yeni kurulum aşamasındaydı. Daha sonrasında ben geçtiğimiz yayında da Fatih Hoca'nın bahsettiği Esenyurt'taki yatılı merkezde çalışma fırsatım oldu. Sonrasında Yeşilay, yani YEDAM'la da yollarımız 2016 yılında kesişmiş oldu. 2016 yılında yollarımız kesilirken o zaman sadece tek bir tane YEDAM vardı. O da Üsküdar'daki İşler Danışmanlık Merkezi. Biraz aslında YEDAM'ın nasıl geliştiğinden de bu minvalde bahsedebilirim. Yeşilay 100. yılını kutluyor bağımlılık alanındaki. Bu 100 yıllık serüveninde hep bağımlılığı önlemeye yönelik çalışmaları, daha çok koruyucu ve önlemeye yönelik çalışmalar vardı. 2013 yılında tüzüğünde bir değişiklik yapıyor. Tüzüğüne rehabilitasyon faaliyetlerini de katmış oluyor. Tabii rehabilitasyon faaliyetlerini kattıktan sonra ilk faaliyeti de bu anlamda 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi oluyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile ilk amaçlanan aslında bağımlı birey ve nitelikli bilgiyle ilgili tedavi merkezlerine ulaşmasını sağlayabilmek, hat üzerinden de uzman ekibiyle de destek sağlayabilmek. Fakat 2015 yılıyla beraber gelen aramalar hep şiddetli bağımlı ve bağımlı yakınlarının aramaları olduğu için bunun daha sonrasında yüz yüze danışmanlık merkeziyle de destek vermesi gerektiği ile ilgili karar veriliyor ve bunun ilk adımı da benim de ilk çalışma yerim olan Üsküdar YEDAM'da gerçekleştirilmiş oluyor. Daha sonrasında Ekim ayında ikinci merkezini açtı. Cerrahpaşa Fatih İstanbul'dan. Orada da yani 2016 yılı itibariyle de YEDAM sayısı 2'ye çıkmış oldu. 2016 yılından sonraki süreçte daha fazla kişiye ulaşma, başvuruların yüksek olması, gelen kişilere yoğun başvuru, alkol, madde, internet, kumar ve tütünle ilgili olması daha fazla merkezin ihtiyacını bu noktada ortaya çıkarmış oluyor. Daha sonraki süreçte tabii ki sadece danışma hattı değil, yüz yüze danışmanlık hizmetleri de bağımlı birey ve yakınların ihtiyaçlarını da karşılamış oluyor. YEDAM'ın amacı şu şekilde ilerliyor. YEDAM tamamen biyopsikososyal modeli esas alan, multidisipliner çalışmaya esas alan bir merkez. Hı hı. Bu merkezde tıbbi tedavi hizmeti sağlanmıyor. Herhangi bir şekilde ilaç yazma ya da tıbbi bir müdahale söz konusu değil. Daha çok danışmanlık merkezi şeklinde ilerliyor. Bir danışmanlık merkezinin numarası var. Bizim 444-79-75. Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekleri. Mesai saatleri içerisinde kişi bize ulaştığı zaman karşılık veriyoruz. Mesai saatleri sonrasında da aradığı zaman bizim iptal numaramıza düşüyor. Tekrar aynı mesai saati başladığı an iptal numaralara dönüyoruz ve bu şekilde biz diğer çağrı merkezlerinden farklı olarak biraz daha işliyoruz. Yani danışma hattı demenin özelliği de buradan geliyor. Çünkü danışma hattında ilk telefonu açan kişiler bağımlılık alanında uzmanlaşmış, sürekli eğitimle destek alan, herhangi bir şekilde acil durumlarda danışabilecekleri supervisorları olan bir sistem var. Buradaki kişiler, kişiyi ilk aradığı andan itibaren bağımlılık türüne göre veya riske ihtiyaçlarına göre onları hem motive eden, hem tedaviye kazandıran, hem de doğru ve nitelikli bir şekilde bilgiyi ulaştıran kişiler oluyor. Danışma hattına ulaştıktan sonraki süreçte de kişinin uygun lokasyonuna göre de randevu oluşturuluyor. Kişinin yine aynı şekilde kendine uygun saat diliminde randevular veriliyor. Bizim normal çalışma düzenimiz 8.30-17.30 olarak gözüküyor. Fakat biz STK olduğumuz için ve hedef kitleye daha fazla ulaşabilmek, onlara destek olabilmek, yanında olduğunu, bağımlılıkla mücadelede birlikte olduğumuzu hissettirebilmek için 17.30'dan 8.30 veya daha fazla ileri saatlere veya hafta içi gelemeyen çalışan, bakmakla yükümlü olduğu kişiler olan yine danışanlarımız için de hafta sonu da yine dönüşümlü şekilde nöbet şeklinde hizmet veriyoruz. İlk etapta klinik değerlendirme yapılır. Klinik değerlendirmeyi klinik psikolog arkadaşlarımız gerçekleştirir. Klinik değerlendirmedeki amaç şudur. Kişinin bağımlılık şiddeti ölçülür. Bununla beraber kullanım öyküsü alınır. Eşlik eden diğer psikolojik sorunlara yönelik tespitler gerçekleştirilir. Bununla beraber kişiyle yine aynı şekilde haftalık bir sonraki randevu planlanır. Kişiyle ilk görüşme 1,5 saat sürer. Klinik ilk görüşme formu dediğimiz kendinize özgü, GEDAM'a özgü bir form vardır. Bu form bizde şuna çıkarır daha sonrasında. Kişinin risk ve ihtiyaçlarını, yani bağımlılık şiddetini, eşlik eden ruhsal durumları, aileyle ilişkileri, arkadaş ilişkileri, eğitim, diğer bütün kapsamlı raporunu ortaya çıkarır. Daha sonrasında sosyal medya uzmanıyla da bir sonraki aynı hafta içerisinde ya da klinik ilk görüşme, acil riske ihtiyacı varsa klinik ilk görüşme sonrasında ya da bir sonraki haftaya sosyal medya uzmanıyla da değerlendirme görüşmesi açılır. Bu değerlendirme görüşmesi de sosyal medya uzmanına bir saat sürer. Bu bir saat süreç içerisinde de uzman kişinin risk ve ihtiyaçlarını değerlendirir. Kişiyle birebir görüşür. Daha sonrasında görüşmeye gelen herhangi bir şekilde aile yakını varsa da onunla da aynı şekilde görüşmesini gerçekleştirmiş olur.
Burada sanırım kitapta da gördüm, yani sizin bir çalışmanız var. Orada sosyal riskleri değerlendirmeye dair bir ölçek ya da ona benzeyen bir şey mi kullanıyorsunuz? Yani kanıta dayalı mı gidiyor süreçler? Sosyal hizmet uzmanlarıyla değerlendirme yaparken nelere dikkat ediyorlar?
Evet, aynen hocam. Şöyle, GEDAM'ın zaten en temel özelliklerinden bir tanesi de o. Tamamen kanıta dayalı uygulamalar ve formlarla süreci yürütüyor. Yani kullandığı teknikler de, görüşme teknikleri de bağımlılık alanında etkililiği ve verimliliği kanıtlanmış. Motivasyonel görüşme, bununla beraber farkındalık arttırıcı mindfulness ya da çok sık kullanılan BDT dediğimiz, bununla beraber de eşlik eden süreçte de EMDR gibi diğer teknikleri kullanmış oluyoruz. Bizdeki sürecin hepsi yapılandırılmış. Yani kişi ilk danışma hattını aradığı andan itibaren, onun daha sonrasında klinik psikologla görüşmesi, sosyal medya uzmanıyla görüşmesi, haftalık bir ya da iki kişinin risk ihtiyacına göre yine belirlenen görüşmelerle takip sistemi üzerinden ya da soft üzerinden bu takip edilir. Az önce bahsettiğiniz formlar da bizim kendi kullandığımız sadece ağ üzerinden gizlenen ya da soft ağ içerisinde hepsi gömülüdür. Yani kişi ilk geldiği andan beri kayıt açılır, onun hem notları girilir, ona özgü formlar orada yer alır. Bizim de kullandığımız sosyal hizmet bilgi formu var. Biz bilgi formunu biraz revize ettik. Normal sosyal hizmet raporunu daha çok ölçek haline getirdik. Bunundaki amacımız da şu. Bizler GEDAM'da hizmet sunarken bir noktada da verilmiş olan hizmetin etkililiği ve verimliliği ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ya da bağımlılık alanında yeni güncel araştırmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da aslında bizim bir sonraki adımımızın sebebi olarak ortaya çıkmış oluyor. Bilgi formu tamamen GEDAM'a özgü revize edilmiş bir form. 49 sorudan oluşuyor. Yine kişinin riske ihtiyaçlarından hem demografik bilgileri, eğitim, ekonomik, aile, arkadaş ilişkileri, yaşadığı çevre, bununla beraber eşlik eden diğer sorunlar, yaşamsal zorlukları, yasal sorunları veya sosyal becerindeki problemler gibi alt başlıklarla ilgili soruları kapsıyor. Bunun sonucunda da bir risk ve ihtiyaçlar raporu ortaya çıkıyor. Yani kişinin görüşmede elde ettiğimiz bilgiler ışığında yanıtları işaretlediğimiz zaman bize bir kişinin risk ve ihtiyaçlarıyla ilgili doküman ortaya çıkarmış oluyor.
Burada sosyal hizmet uzmanı kendi değerlendirmelerini, özgün değerlendirmelerini yapabiliyor mu bu raporda? Yoksa hani bir anket doldurmaya benzeyen bir süreç mi bizi bekliyor?
Görüşmemiz şöyle ilerliyor. Kişiyle sorular yönelterek, açık uçlu sorular da var, kapalı uçlu sorular da var görüşme esnasında. Kişiden beyan esaslı şekilde aldığımız rapor aslında hem yarı yapılandırılmış bir rapor. Yani sosyal hizmet alanında tamamen yapılandırılmış, sistematik bir form kullanmak elverişsiz olacaktır. Her bir başlık altında uzmanın değerlendirebileceği görüş alanının yer aldığı bir not alanı var. Yani bu alanda uzman kişiden beyan olabilir ama bu beyan doğrultusunda kendi özgü yorumlarını da kattığı bir not alanı oluyor. Bu not alanı da aslında uzmanın değerlendirebilmesi için de bir fırsat tanımış oluyor.
Peki burada hani biz alışkın olduğumuz sosyal hizmet müdahalelerinde bir planlı sosyal hizmet müdahalesinden bahsederiz ve çeşitli hedefler ve işte başarı göstergeleri ve benzeri gibi bir hani şeyler koyarız. İşte alternatifler, seçenekler ve yani bu mikro, mezo, makro düzeyde nasıl gerçekleşeceği, kim tarafından gerçekleşeceği, nasıl gerçekleşeceği, buna yönelik bir süreci nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Çok disiplinli bir ekip çalışması olduğu için hani bahsediyorum. Burada vaka toplantıları mı yapıyorsunuz? Danışanlardan yani iki tarafın da ayrı değerlendirmesini tek bir uygulama planıyla mı sürdürüyorsunuz, yoksa sadece işte herkes ayrı bir çalışma mı yapıyor?
Şöyle yani yine GEDA'nın güçlü yönlerinden bir tanesi de ekip çalışmasını ve multidisipliner çalışmayı zorunlu kılması ve bunu kendi hizmet modeli olarak görmesinden kaynaklı. Yani GEDA'daki bir danışan merkeze geldiği andan itibaren o danışan merkezin danışanıdır. Yani güvenliğinden, halkla ilişkilerine, klinik psikoloğuna, sosyal hizmet uzmanına ya da diğer meslek elemanlarına kadar herkes bunun bilinciyle hareket eder. Ve ona yönelik danışana yardımcı olma odaklı bir şekilde davranmış olur. Bizim klinik uygulama rehberimiz var. Bu rehberde her birimin kendine ait işleyişiyle ilgili adım atacağı adımlar bellidir. Yani yapılandırılmış kısmı burada ortaya çıkıyor. Burada da sosyal hizmet uzmanının kişinin yani merkeze gelme sürecinden, çünkü biz hizmet sunarken tamamen ücretsiz ve herhangi bir şekilde sağlık güvencesi şartı aramaksızın hani bize merkeze geliyorlar. Fakat bazen danışanın merkeze gelmek için ekonomik yoksunlukları dahi olabiliyor. İlk etapta bunların karşılanması ya da kişinin devamlı olarak merkeze gelebilmesi için bu eksikliğinin giderilmesi konusunda direkt sosyal medyanın devreye girebiliyor. Ya da ilk etapta birçok bağımlı popülasyonla gördüğümüz gibi barınma problemiyle çok karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani kişi ilk geldiği andan itibaren bağımlılık barınmayla ilgili problemin yer alıyor ve bununla ilgili hızlı bir sosyal hizmet müdahalesi planlamamız gerekiyor. YEDAM'lar açıldığı andan itibaren şöyle bir süreç işler. YEDAM'ın 100 günlük bir eylem planı vardır. Bu 100 günlük eylem planının amacı danışanlara nitelikli ve verimli bir şekilde hizmet sunabilmek. Bu 100 günlük eylem planı içerisinde de il bazında ve ilçe bazında kurumlar yer alır. Bu kurumlarla gidilir, YEDAM tanıtımı yapılır. YEDAM tanıtımı yapıldıktan sonra orada bir kontak kişi belirlenir. Yani süreç içerisinde danışanın bir ihtiyacı olduğunda oradaki süreci hızlandırabilmek ve o hizmete erişebilmesini arttırabilmek amacıyla. Yani kişi aslında YEDAM'a ilk başvurduğu andan itibaren böyle bir network ağının içerisinde olmuş oluyor. Yani sosyal hizmet uzmanı ilgili konuda destek olabileceği kurumla irtibata geçmiş ve bunu sağlayabilecek kaynağı erişebildiğini de arttırmış oluyor. Biz kişiyle ilk başladığımız andan itibaren ilk değerlendirme görüşmesinden itibaren kişinin risk ve ihtiyaçlarını belirleriz. Yani bağımlılığı sadece kullanılan madde ya da sadece aile sorunu olarak görmek değil, diğer sosyal sorunların da beraberinde iyileştirilmesi gerekiyor. Çünkü kişinin tedavide kalması ya da onun tedavide devamlılığını sağlayabilmesi için de hayatındaki kendi yaşamını idame ettirebilecek riskleri azaltılması gerekiyor. Ve aslında sosyal riskleri de azaltıldığı zaman kişi tedavi süreci içerisinde daha uzun süre kalabiliyor ve bununla beraber de daha uzun süreli bir ayıklık temizlik sürecini beraberinde yakalamış oluyoruz.
Aslında sadece biyolojik ya da psikolojik değil, işin sosyal boyutunu da dahil eden bir tedavi gerçek anlamda başarıya erişiyor. Çünkü zaten baktığınızda bir kontrol altına alma süreci, bağımlılık davranışını ve bunun yerine bir şeyler koyma süreci temel anlamda tedaviyi tanımlarsak. Bu anlamda sosyal boyut önemli. Peki Fatih Kılıç Arslan sizle alakalı konuşurken dedi ki yerel bazlı işler çok nitelikli yapılmıyor. Siz de yerelde 100 günlük eylem planınızda işte çeşitli kontak kişileri bulduğunuzu ve buna yönelik işler yapıldığını söylediniz. Kendinizi yerel uygulamalar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada şunu da söyleyeyim, ben geçen sene yayınlanan içinde yazılı basınında sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı geçen haberleri bir içerik analizine tabi tuttum medyada temsil araştırmasıyla. İki tane sivil toplum örgütüyle üç tane sivil toplum örgütüyle sosyal hizmet uzmanlarının adı geçiyor. Biri YEDAM, biri LÖSEV, biri de SUDER. Hani bu anlamda yerel basına da yansıdığınızı söyleyebilirim ama yani bu da demek ki yerelde bir şeyler yapılıyor. Ama bu sadece kurum bazlı mı, yoksa hani bizim klasik hani okulda öğretilen şekliyle komşuları dahil olmak üzere hani topluluk, community based bir şeyler mi gerçekleşiyor?
Öncelikle şunu vurgulamak isterim hocam. Yani bizim Yeşilay'ın bize sunduğu en büyük imkanlardan bir tanesi o. Bizdeki çalışan sosyal hizmet biriminde çalışan sosyal hizmet uzmanları olarak hepimiz sosyal hizmet mesleği çıkışlı meslektaşlarız. Yani
Çok iyi.
herhangi bir şekilde alan dışından ya da işte yüksek lisansın dahi sosyal hizmetten yetkili olan farklı alandan gelen farklı meslek gruplarının değil, direkt sosyal hizmet çıkışlı. Ve buna yönelik de aslında iş ilanlarına baktığımız zaman kriterleri de aynı ona yönelik de
Evet.
koymuş bir
Yani
kurum.
gerçekten
Yani
iyi bir iş yapıyorlar bu anlamda. Kutlamak lazım. Doğru olanı yapıyorlar ve
evet.
tebrik ediyoruz.
Ve birçok aslında meslektaş adaylarım için de hani bu noktada çok net bir şekilde önerebilirim. Çünkü şu an günümüzde evet biraz daha alımlar düşmüş durumda ama YEDAM'ların sayısı yani 2019 itibariyle 36 ilde 40 iken yani bunun 41 iken falan bunun sayısı yani şu an ulaşılması istenilen hedef bütün illerde YEDAM'ın var olması. Yani çünkü her bağımlılık herkesin sorunu ve buna ulaşılabilirliği bir şekilde arttırabilmek gerekiyor. Ve aslında bir noktada da sosyal hizmet mesleği için ya da sosyal hizmet alanında büyük bir şekilde de değerlendirebilecek bir alan olarak ortaya çıkıyor. Şeyle de ilgili bizim bütün ilk etapta başladığımız zaman yani sosyal hizmet uzmanları bu kurumsal işbirliği süreçlerini yürütür. Yani ihtiyaç dahilinde muhtarlarla da görüşür veya muhtarlar genel müdür üzerinden başlatılır. Muhtarların bütün hepsine ulaşılır. Ya da işte kaymakamlık valilik düzeyindeki toplantılara katılır ve oradaki il müdürleriyle ya da diğer bağımlılıkla ilgili toplanan komisyonlardaki sözcü olur. Kurumun sözcüsü olur. Yine aynı şekilde daha alt komisyonlarda yer alır. Orada rehber öğretmeni, imamla ya da diğer mahalledeki o alt komisyonda yer alan kişilerle de çalışabilir. Yani aslında YEDAM'ın amacı tamamen şu. Yani biz kişilerin bir noktada danışmanlık merkezine ulaşabilmesi için onlarla yakın olan kişilerle ve kurumlarla temas halindeyiz.
Peki burada şunu sorayım. Şimdi Yeşilay aslında bir gönüllü organizasyonu ve çok fazla da gönüllüsü var Kızılay gibi. Gönüllülerinizin bu tedaviye katkıları nasıl oluyor? Hani bu bağlamda yine ben topluluk bazı bir şey sormuş olayım. Diyelim ki bir bağımlı var ve sosyal hayata yeniden dahil olmasıyla alakalı bir süreçtesiniz. İşte istihdama yönelik bir çalışma yapıyorsunuz. Burada bu gönüllülerin desteğini görüyor mu hizmetten yararlananlar? Tabii hani bu süreci mahremiyeti ve benzerine dikkat ederek tabii söylüyorum.
Kesinlikle hocam. Çünkü şöyle aslında YEDAM'la beraber aslında Yeşilay bağımlılığın bütün aşamalarına destek veren uygulamalar gerçekleştiriyor. Yani TBM'yi biliyorsunuz yıllardır okullarda aynı şekilde ya da ailelere ulaşılarak yine OBM'yi gerçekleştirdi. Bununla da ilgili okulda bağımlılık ve ilgili ilk deneme merakla başlayan süreçte yine aynı şekilde tedaviye kazandırılması ya da YEDAM'dan farklı olarak Yeşilay'ın şubeleri var. Şubeler de eğitimlerle bu noktada destek sağlar. Yani daha fazla kitleye ulaşabilme, daha fazla öğrenci popülasyonuna ya da öğretmenlere ulaşabilme noktasında bir aracı olur.
Tabii.
Yine
Şöyle bir
aynı
şeyden
şekilde
de aslında bahsediyorum. Mesela şimdi bir gönüllü eğitimi programı yürütüyor musunuz? İşte ya ne bileyim işte şey gibi hani gönüllülerde sonuçta genelde maddenin zararlarını anlatma konusunda, eğitim konusunda ve veya hani bununla ilgili yapılabilecek kaynak bulma ve benzeri işlerde çalışıyorlar. Genelde hani bu Kızılay ve benzeri hani kurumlarda işte gidiyor, gönüllü olarak çalışıyor, kan topluyor ya da kan alma, kan bağışı çalışmaları yürütüyor ve benzeri gibi. Siz gönüllülerinizi tedavinin bir parçası haline getirerek işte gönüllü destek, bağımlıdan arınmış birey destekçisi gibi, ayık destekçisi gibi, yani ne bileyim, hani bu yönelik bir süreç gerçekleştiriyor musunuz? Böyle bir işler var mı? Hani çünkü aslına baktığınızda hep anlatılanlar, yani tabii kamunun desteğini almanış olmuş olan yarı resmi bir kuruluş olmasının verdiği bir güç de, hani tabii ki kaymakamlık işte ve diğer kurumlar YEDAM'ı destekler, zaten iyi bir iş yapıyorsunuz. Ama burada hani işin taşrada da olsa devlet olmayan tarafıyla alakalı süreç benim sorum birazcık.
Bunda da şöyle, yani biz direkt aslında tedaviye kazandırma şeklinde değil, onları YEDAM'la ilgili ya da Yeşilay'ın faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Mesela güçlü ve kuvvetli olan Genç Yeşilay ekibi var. Yani şu an hemen hemen bütün üniversitede yapılandırması var ve onlar hani biz Genç Yeşilay ekibinin bağımlılıklar noktasında ve farkındalıkla ilgili eğiterek onlar aslında daha fazla popülasyona ulaşıyor. Yani daha fazla ulaşıyor ve onlar da aslında bir bağımlılıkla ilgili problemi olan biri olduğunda ha böyle bir merkez var. Hani bununla ilgili şöyle bir şekilde destek alabilirsin. Ya da sağlık elçileri var, Yeşilay'ın sağlık elçileri. Onlar da esnaflardan ulaşıyor. Yani aslında bağımlı bireyle temas halinde olan ya da onları sokakta ya da işte yaşadıkları mahalle içerisinde gören kişilerden oluşuyor. Onlar da bağımlılıkla ilgili problem olan birini ya da yakınını gördüğü zaman bak böyle bir şekilde destek alabilirsin. Hani bununla ilgili böyle çalışmalar var. Hani buradan destek alabilirsin ya da hadi arayalım. Hani ben sana yardımcı olayım diye. O şekilde yönlendirme oluyor.
Yani
Bununla ilgili bir
aslında
tane.
yönlendirme ve eğitim düzeyinde gönüllülerin katkısından bahsedebiliriz.
Evet. Yani tamamen hani aslında bizim istediğimiz hani bir şekilde hatla temas kurabilmesini sağlamak. Çünkü eğer bizim hattımızı aradığı zaman hani biz onu cevapsız bırakmıyoruz ve ona dönüş yapıyoruz ve süreç içerisinde nasıl yardım olabileceğini, nasıl destek alabileceğini belirtiyoruz. Yani yine güçlü yönden bir tanesini bahsedeyim. Biz hani bağımlılıkla çok karşılaştığımız bir durum vardı. Ben ikna edemiyorum, bir türlü tedavi edemiyorum veya çokça kez hani tedaviye gitti, hala kullanıma
Direnç.
devam ediyor. Evet, biz diyoruz ki aileye siz gelin. Kişi dışı görüşmemiz var sistemde. Diyoruz ki siz gelin, bu sürecin değişimin ilk adımını sizlerle başlatalım. Kişi dışı görüşmede 1, 3, 5 bazen 19 görüşme sonucunda kişiyi tedaviye kazandırabiliyoruz.
Bu da
Yani buradaki
aslında
süreç.
değişim ajanı sistemini güçlendirmeye yönelik işler. Hani
Evet.
bu anlamda, çünkü sonuçta bağımlılık bir aile hastalığı aynı zamanda. Hani
Kesinlikle.
bu böyle bir süreç var. Aile güçlü olmadığı zaman, çünkü hani sosyal sisteminde muhtemelen vazgeçemeyecekleri bağımlıdan tek yapı aile. Gerçi hani onlar da bir yerden sonra dirençleri kırılıyor, bir teslimiyet olabiliyor. Ama burada aileyi güçlendirmek adına bu da güzel bir yöntem tabii ki.
Evet, yani ailenin değişimiyle beraber kişide yansımalar başlıyor. Yani veya işte çok farklı metotlar kullanan aileler var. Bunlar çok önemli ve güzel adımlar. Bir tane aile bizden destek alan aile bir başka kişiyi yönlendirebilmek. Yani bazen gidip direkt söyleyemeyebilirsin. Ama mesela destek alabilmesi için bir pastanesi varmış mesela. O kişinin bağımlı sorunu var. Bize mesela bir pasta yaptırmak için gittiğinde yazının üzerine YEDAM yazdırmak istemiş. Bunu tabii merak ediyor oradaki anne. Hani YEDAM ne? Hani neden hani böyle bir şey yaptırıyorsun? O da hani böyle böyle hani biz destek alıyoruz hani dedi ve ondan sonra o diğer aile de hani yani nezaketle hani böyle bir hani gönüllüden bahsetmişti ki aslında bizden destek alan veya süreci olumlu giden kişiler de aslında bizlerin birer gönüllüsü oluyor.
Evet,
Çünkü daha
yani
fazla kişiye ulaşabilme
burada belki de kendi kendine yardım gruplarının, özellikle aile destekli grupları, ailelere odaklı grupları arttırmakta önemli bir şey gibi gözüküyor grup çalışması boyutuyla, sosyal hizmet açısından. Sanki öyle bir boyut var. Peki bana hani bir sosyal hizmet uzmanı bir gün içerisinde neler yapar YEDAM'da? Hani birazcık da tanıtmak da mümkün olsun meslektaşlarımıza. Bunlardan bahseder misin?
Tabii ki. Bizlerin programı genellikle gün içinde dediğim gibi kullandığımız YEDAM Sol sistemi var. Yani bütün danışanlarla görüşme sistemimiz oradadır. Yani randevu şeklinde çalışırız. Gün itibariyle görüşmeler başlar. İlk görüşme ise bir saati veya takip görüşmelerini gerçekleştirir yüz yüze. Yine aynı gün içerisinde kişinin sadece kurumda değil saha ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz. Benden önceki yayında Alp bağlanmıştı. Onunla yapmıştınız. Mesela bizim 2 haftada bir Erenköy Amaten'de yatan hastalara YEDAM tanıtımı yaparız. Yani kişi çıkmadan tekrar bağımlılık sürecine geçmeden onu yakalayabilmek için Oradaki hastalığa yerden tanıtırız ve orada tanışırız ki bize geri gelebilsin. Ya da diyelim ki kişinin tıbbi bir tedavi ihtiyacı vardı ama sen sürecinde ona eşlik ederiz. Doktorla görüşmesini, daha sonrasında doktorla görüşerek süreç hakkında bilgi almak ve tekrar takip görüşmesiyle ilgili bilgi alabilmek için. Ya da kurs yerine ziyaret ederiz. Yani kişi okul sürecindeyse rehber öğretmeniyle iletişim kurarız. Ya da kişi izin veriyorsa yine aynı şekilde ev ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Tabii bunu her danışana yapmıyoruz ev ziyaretlerini. Bizim kriterlerimiz var. Yani risk altında bireyin olması ya da kişinin bağını arttırabilmek için. Ya da drop olmuşsa yani uzun süredir gelmiyorsa kişiyi tekrar kazanabilmek için de o çevresi içerisinde gidip inceleriz ve tekrardan tedavi sürecine katmaya çalışırız. Takip görüşmeleri veya grup çalışmaları olabilir. Grup çalışmaları da yine Alp'in bahsettiği gibi biz Samba çalışmalarını yapıyoruz. Samba genç, yetişkin ve aile çalışmalarını sosyal medya uzmanları da bunları YEDAM sistemi içerisinde ileri eğitimde alır ve daha sonrasında birinci terapist ya da ikinci terapist olarak da Samba çalışmalarını yürütmüş olur. Bununla beraber bizim yine ay içerisinde en az iki defa düzenlediğimiz YEDAM Yeni Yaşam etkinlikleri var. Bu YEDAM Yeni Yaşam etkinlikleri de bir eğitmen desteğiyle ya da kendi sosyal medya uzmanı yürüttüğü süreç ile danışanların sosyal becerilerini arttırabilmek, birbiriyle olan iletişimini güçlendirebilmek, tedavi içerisinde kalabilmesini sağlayabilmek ve bununla beraber de mesleki hobi noktasında da destekleyebilmek için de YY'ler gerçekleştireceğiz. Ya da biraz daha kişinin temiz kalmasıyla birlikte onun tekrar entegrasyonunu sağlayabilmek için atölyelerimiz var. Burada da kişinin daha çok mesleki anlamda destekleyebilmek için. Atölye süreçlerinde de işte gastronomi, grafik tasarım ya da el sanatları ile ilgili atölyelerimiz var. Uzman kişiyi burada gün içerisinde takip eder ya da haftalık olarak atölye görüşmesini gerçekleştirir. Orada da yine günaydın çalışmaları gibi gün içerisindeki grubun dinamiğini koruyabilmek için de orada da görüşmeler gerçekleştirir, grup çalışmaları yapar. Günün bir şekilde böyle geçiyor. Yani hepsi YEDAM Soft üzerinde kayıtlı olur. Bütün yapmış olduğumuz hizmetler. Ya da işte işbirliği planlanırsa bir güne işbirliği görüşmesini gerçekleştirir. Ya da temiz kalan danışanlarımıza biz yine İşkur desteğiyle İşkur görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. İşkur görüşmelerimiz de merkez oluyor. Bir haftalık programı bu şekilde oluyor. Tabii yine bir haftalık programın içerisinde şöyle durumlar da var. Bizim ekip içi seminerlerimiz var. Ekip içi seminerlerde de bağımlılık alanında bilgileri güncel tutabilmek için yine ekipten arkadaşlar bu konularla ilgili seminerde sunum yaparlar. Yine aynı şekilde ekip ve vaka toplantılarımız var. Yani tıkandığımız bir vaka ile ilgili konuşabilmek ya da o vaka ile ilgili yeni adımlar atabilmek için vaka toplantıları gerçekleştiririz. Bir de belli periyotlarla da bizim yerden danışmanlarımız var. Bunlardan bir tanesi de aslında en güçlü yönlerimizden bir tanesi de Kültekin Hoca.
Evet. Yani
Kültekin Hoca.
bence burada şey de söylemekte fayda var. Yani kanıta dayalılığın da herhalde en önemli dayanaklarından biri Samba programının oluşması ve bu konuda hani işleyişin takip edilmesi açısından gerçekten büyük bir çaba, büyük bir uğraş. Kendisini kutlamak lazım. Yani saygılar sunuyoruz hocamıza da. Hani bu anlamda çünkü hani hem amatem sürecini hem YEDAM'ın sürecini gördüğünüzde bu profesyonelliği hissettiriyor. Kanıta dayalı çalışmayı hissettiriyor.
Evet, yani zaten Kültekin Hoca'nın yapmış olduğu çalışmalarda gördüğünüz üzere yani kendisi bilimsellik ve kanıta dayalı üzerine çalışmaları daha çok benimsiyor ve YEDAM'ın da danışmanlığını yürütüyor. Hem Kültekin Hoca'dan hem de Onur Hoca'dan bizler bu noktada da süpervizör desteği alıyoruz. Yine yakın zamanda bilim
Evet,
kuruluna
Vedat Hoca.
kabul olan Vedat Hocamız da evet onunla da 2 hafta önce bir tanışma fırsatımız oldu. 50 tane sosyal medya uzmanı olarak kendisiyle birebir tanıştık.
O da büyük bir
Yapmış
şans
oldu.
olmuş sizin için yani gerçekten.
Evet. Evet. Yani hem sosyal hizmet olarak yani yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Hem de kendisiyle ilgili bu süreçte kendisi de bize hani destek olabileceği kanallarda bahsetti. Hani bu noktada şu an hani hizmetimiz bu şekilde devam ediyor. Yani bahsettiği tabii şu an normal Covid sebebiyle biraz online olarak süreci dönmüş durumdayız biz de. Yani aslında danışanlarla olan irtibatı koparmadık. Sadece online üzerinden yine devam ediyoruz. Onların süreçlerini takip ediyoruz. Tekrar yüz yüze geçmeye başladıktan sonra da halihazırda açılacak YEDAM merkezleri var. Daha fazla ilde hizmet vermeye devam etmiş olacağız.
Benim
Yani
bulunduğum yerde Burdur'da da açılacak diye biliyorum. Şimdi öyle bir hazırlıklar
evet.
herhalde. Evet.
Evet, ümit ediyorum yakın zamanda orada da bir hizmet vermiş olacağız.
Süper.
Yani Sistemin aslında ki temel şeyi şu hocam, şöyle söyleyebilirim. Yani burada genomun kurulmasından itibaren, daha doğrusu açılmasından itibaren, çünkü hadi gidelim şurada yedem açalım diye değil, daha öncesinde orada araştırmalar yapılıyor ve aslında kurumun yeri ve lokasyonu açısından da gerekli yerinde incelemeler yapılıyor. Ve binanın da aslında bu bahsettiğim etkinlikler, atölyeler, görüşme odaları, onlara uygun bir şekilde fizibilite çalışmaları yapılıyor. Ve kurulduktan sonraki süreçte de istihdamla birlikte kişiler bir haftalık temel eğitimden geçiyor. Temel eğitimde bağımlılık, yine görüşme teknikleri, daha sonrasındaki haftada da staj, yani daha önceki çalışan personellerin yanında görüşmelere katılarak tekrar bu süreci öğrenmiş oluyorlar. Ve süreç içerisinde tekrar ileri eğitim oluyor. İleri eğitimde de zor vakalar, zor durumlar, çünkü bağımlılık biraz daha zor bir alan. Ve içerisinde komorbid dediğimiz durumları, eş tanım durumları da beraberinde getiriyor. Ve buna yönelik de ileri eğitim ya da aylık süpervizyonlar gerçekleştirilerek aslında kişi sürekli destekleyici bir tutum ve davranışla ilerliyor. Biz geçtiğimiz Ekim ayında da ilk YEDAM sempozyumumuzu yaptık. Yani orada da bu bir, aslında bizim için değil. Bu ay, daha doğrusu bu yıl Nisan ayı içerisinde de gerçekleşecekti. Fakat ertelemek zorunda kaldık. Daha öncesinde bu yaptığımız çalışmaları size de ulaştırmaya çalıştığımız kitapta bir kısmını ele alabildik.
Yani ben bu konuyla alakalı bir şey söyleyeyim, bak istiyorum. Biz hep şeyden şikayetçiyizdir, alandan bilginin gelmemesinden. Hani akademide hep faraziler üzerinden konuşulur. Hani ben mümkün olduğu kadar bunu engellemek üzere derslerime hep konuk alırım, hani yapabildiklerini anlatmak için. Ama kitap hakikaten çok çok iyi olmuş. Tam bir uygulayıcı kılavuzu niteliğinde olmuş. Kutlarım. Hani bu çalışmalar gerçekten hayranlık uyandırıcı şeyler. Tabii ki devam da gelir diye umuyorum hani bu çalışmaların. Özellikle kanıta dayalı
Kesinlikle.
çalışmalarda, sosyal hizmet uygulamaları açısından.
Kesinlikle hocam. Az önce bahsettiğiniz şey çok önemli bir şey. Hani biz bir şeylerden aslında şikayet ederken aslında bizim bir şeyler yapmamız. Yani bu başlangıçtır. Yani eksiktir ama geliştirebilmeye açık olmalı ya da eleştiriler olmalı. Bu yaptığımız çalışmaları bizim daha öncesinde bağımlılık kongresinde anlatma fırsatımız oldu. Biz sosyal risk indeksi diye bir ölçek geliştirdik. Yani buradaki amacımız şu: evet, biz bir sosyal hizmet müdahalesi planlıyoruz. Ve aslında danışanla ya da müracaatçıyla çalışıyoruz. Ve onların hayatında bir şeyleri değiştiriyoruz. Ama bu yaptığımız çalışmanın etkili ve verimliliğiyle ilgili bizim bir şeyler ortaya koymamız lazım ki sosyal hizmet mesleğinin bağımlılık alanında ya da birçok farklı dezavantajlı grup alanında etkili ve verimli ve var olması gereken bir sosyal disiplin olduğunu ortaya çıkarabilmek. Bunu işte sosyal risk indeksiyle, sosyal çalışma matrisiyle ya da şu an daha önceki geliştirdiğimiz sosyal değişim defteriyle, yani danışanla birebir çalışırken müdahaleli bir programımız var. Şu anda da arkadaşlarımız aile sosyal değişim defterini çalışıyorlar bunun üzerinde. Yani aslında sürekli bir şeyleri koyabilmek, hani ihtiyaç dahilinde veya uygulamalar geliştirdikçe, ve bu alanda da bizim bir ihtiyacımız var. Buna yönelik bir çalışma yapalım. Buna yönelik de bir şeyler kazandıralım. Çünkü sosyal hizmet mesleğinin birikime ihtiyacı var. Etkili ve verimliliği ilgili kanıtlanmış değerlere ihtiyacı var ki bu şekilde aslında biz mesleğimizin savunuculuğunu daha net bir şekilde ortaya koymuş
Yani
oluyoruz.
somut çıktıları anlatmak. Çünkü hani belki de mesleği tanıtmakta yaşadığımız güçlüğün nedeni de somut çıktılardan daha çok sürece dair yaptıklarımız. Hani gerçekten bir hasta ya da bir danışan ya da bir müracaatçi sizi bir gününüzü alabilir. Ne yaptınız dediğiniz zaman elinizde ele tutulur fazla da iş kalmaz. Çünkü aslında o sürecin uğraştırdığı şeylerle zamanla yani süreçte ilgilenmişsinizdir. Hani bu anlamda da kayıtlarının olması ama bunu yaparken de mesleğin ruhunun kaybolmaması önemli. Hani bu anlamda da kutlamak lazım. Peki ben şunu da sorayım. Şimdi bağımlılık alanına ilgi duyan meslektaş adaylarımız var ya da yeni mezun kendini geliştirmek isteyen meslektaşlarımız var. Bu konuda neler söylersiniz? Sen 2016 dedin yanlış anlamadıysam. Uzun süredir bu alanda çalışıyorsun. Ne önerirsin onlara?
Ben bununla ilgili şunu önerebilirim. Yani eğer şimdi burada anlattıktan sonra hani YEDAM'ı merak edip içerisinde yer almak ya da yakından gözlemleyebilmek için bizim merkezlerimizde staj uygulaması da gerçekleştiriyoruz. Yani sosyal hizmet 3. sınıf, 4. sınıfta mezun olanlara bu noktada destek sağlayabiliyoruz. YEDA'nın kendi sitesinde de mail atabilecekleri bir mail adresi var. Orada değerlendiriliyor ve buna yönelik de bir staj programı oluyor. Yani yakınen bunları gözlemlemiş fırsat olur. Olabildiğince bence bağımlılık alanında eğer ilerlemek istiyorsan mutlaka AMATEN ya da farklı bağımlılık ve hizmet veren kurum ve kuruluşlarda yer alması gerekiyor. Yani hep söylediğimiz o sahada olmak, tozu toprağa yutmak ya da çamurun içerisinde var olmak tecrübesini aktaranlar da bu noktada gerçekten boş konuşmamışlar. Yani çünkü biz eğer bir grupla çalışacaksak onların neler yaşadığını, nasıl süreçten geçtiğini, hem aileyi hem de bireyi anlayabilmek ya da toplumun onunla ilgili destek sunabilecekleri mekanizmaları görebilmek için bir şekilde sahada yer almak gerekiyor. Bununla da ilgili yani staj imkanı bu noktada bir kurum olarak sağlayabiliyoruz. Bu noktada başvurabilirler. Ama en büyük şeylerden bir tanesi okumak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bağımlılıkla ilgili biz ilk başta da araştırdığımızda da bunu da görmüştük. Çok büyük eksikliği vardı. Gonca Hoca'nın vardı. Ya da işte Sosyal Hizmet Dergisi'nde bir alkolün aile işleviyle ilgili dergide yer alan bir yazı vardı. Çok fazla elimizde doküman da yoktu. Ya da uzun yıllardır bu alanda çalışan Ercan Hoca'nın deneyimlerinden faydalanmıştık. Onlarla böyle bir kısa toplantı yapmıştık. Yani biraz kişisel gelişime odaklı olmak gerekiyor. Yani illa ki bağımlılık alanında olmasa bile, hangi alana çalışacaksa bile biraz o alan içerisinde, var olan hizmet veren kurumlar içerisinde kovalamak, koşturmak gerekiyor.
Yani
Yani bir
böyle bir
uzmanı da
boyutu.
yakaladığın, evet uzmanı yakaladığı zaman onu yani olabildiğince mesleki deneyimlerinden faydalanmak gerekiyor. Ben şunu çok, biz dersini sahada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bir danışanın süreciyle ilgili destek alabileceğimiz zaman eğer o kurumda sosyal medya uzmanı varsa direkt onun kapısına bir alo dediğimiz zaman sanki yıllardır
Evet,
hasbihal eden şeymiş gibi yani. Çünkü
bu
gerçekten çok net bir şekilde anlayabiliyoruz
yani
yani.
meslek dayanışması bunda çok önemli. Yani ben hani mesleki aidiyeti çok derin yaşadıklarını düşünüyorum sosyal hizmet uzmanlarının. Hani bu konuda belki bir hemşirelik ilişkisinden daha önemli bir ilişkiye doğru giden bir süreç oluyor bizim meslektaşlarla kurduğumuz ilişkiler.
Ve bu alanda destek almak isteyen herkesi de ben meslektaşlarımın çok net bir şekilde fedakar olduğundan net bir şekilde görebiliyorum.
Peki son soru güncelle alakalı olsun. Covid-19 sürecinde nasıl oldu durumlar? Yani biz biliyoruz ki travmatik olaylarda madde kullanımına eğilimler artabiliyor ve benzeri şeyler oluşabiliyor. Keza işte bu eve kapanma ile ilgili sorunlar oluşabiliyor. Nedir hani böyle bir izlenim genel anlamda neler söyleyebilirsiniz?
Bununla ilgili şöyle bir tabii ki normal ülkemiz ve dünyayı etkileyen durumla ilgili YEDA'm da kendince bir revize sürecine girdi. Online görüşmelerden bahsetmiştim. Tabii ki bununla ilgili danışanlar imkan verdiği sürece ya da izin verdiği sürece gerçekleştirebiliyoruz. Ama takip görüşmelerimiz aynı şekilde devam ediyor. Danışma hattını biraz revize ederek de bu süreçte yine kişiler kendisi Covid ile ilgili süreçte psikolojik destek almak isteyen kişilere de yine hat açtı ve oradan da çünkü şu anki durumla ilgili anksiyetesi veya çevresiyle ilgili endişesi daha fazla artan kişileri yine hat üzerinden ya da online görüşmeyle destek sağlamış oluyoruz. Bu süreçte aslında şöyle bir şey oldu hocam. Dış etken biraz daha azaltma ile ilgili destek olmuş oldu. Yani bu noktada birçok hani bağımlılıkla beraber eşlik eden durumlar söz konusu olduğu için endişeleri biraz daha arttı ve azaltma durumu daha fazla karşımıza çıktı. Çok kısa geçen hafta Perşembe günü bir verilerimiz yayınlandı bizim hattımızı arayanlarla ilgili. Orada baktığımız zaman bunlardan bir tanesi tütün alanında çok ciddi bir şekilde oldu. Yani çok ciddi bir şekilde aramalar arttı ve bununla ilgili azaltma bırakma ile ilgili motive olmuş danışanlar bize ulaşmaya çalıştı. Bu sevindirici tarafı. Yine aynı şekilde danışanlarımızdan gördüğümüz durumda tabii ki bu sürecin vermiş olduğu endişe ve kaygıyı yürüttüler. Gündemimiz bazen görüşmelerimiz hep bu konu üzerinden oldu. Ama takibi devam ettirdiğimiz süre zarfı boyunca kendilerini iyi hissetmeye devam ettiler. Yani evet ben bir yerden destek alıyorum ve yalnız değilim. Yanında ve bu süreçte de hem ekonomik kaygıları hem de diğer kaygılarını bir nebze olsun bizler de azaltmış olduk.
Böyle bir durum var. Çok teşekkürler Ömer Faruk katıldığın için yayına. Bu arada tabii bunu yayının gerçekleşmesine izin veren YEDAM'a da kurumsal olarak teşekkür edelim. Bence sosyal hizmet öğrencilerin, uzmanların bilmesi, tanıması gereken bir kurum ve güzel işler yapılıyor. Hem bu işler için kutlayalım hem de sosyal hizmet uzmanı çalıştırma politikası için de ayrıca bir teşekkürü hak ediyor kurum. Ve tabii ki kanıta dayalılık ve bilimselliği elden bırakmama, datalarla çalışabilme ve süreci somut bir şekilde görebilmek de çok kıymetli. Sosyal hizmet uzmanlarının yaparken keyif alacağı ve öğrenme süreçlerinin de kurum tarafından desteklenebileceği bir yerde çalışıyorsunuz. Bu da muhtemelen çalışan tatminini artırıyordur, doyumu artırıyordur. Özellikle ekip çalışmasıyla desteklendiğinde. Kutluyorum sizin çalışmalarınız için.
Teşekkür ederim hocam. Ben öncelikle buna vesile olan sırada tekrar teşekkür
Evet, ben
ediyorum.
de teşekkür ederim.
Sonrasında size nezdinde teşekkür ediyorum. Umarım tabii 23. Sosyal Hizmet Sempozyumu'nu sizin üniversitede olacak gerçekleştirme fırsatı olursa da bizler meslektaşlarımız olarak orada yer alma heyecanını taşıyoruz.
Çok isteriz
Umarım
biz de.
orada da daha yüz yüze
Evet,
anlaşma belki daha
muhakkak olmalı.
fazla
Evet.
evet kesinlikle bu noktada da tebrik ediyorum ben sizi. Daha da güzel haberler alabilmek ümidiyle.
Tamam. Çok teşekkürler diliyorum. Yayını böylece tamamlamış olalım.
İyi yayınlar, teşekkür ederim.